doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhaba değerli dinleyenlerimiz, dünden bugüne Türkçemizde birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Türkiye Türkçesinin ağızlarını konuşacağız programımızda. İlginç bir konuyla karşınızdayız. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Leyla Karahan hocamız. Konuğumuz hocam, merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sohbetimize başlayacağız hocamızla değerli dinleyicilerimiz ama önce hep yaptığımız gibi ben sizlere sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımızı anımsatayım. 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz dünden bugüne Türkçe @trt.net.tr. Hocam dilerseniz bu sınıflamayla başlayalım konuya. Türkiye Türkçesinin ağızlarını konuşacağız ama ağız ne demek? Şive ne demek? Lehçe ne demek? Önceleri sanki ağız yalnızca Türkiye Türkçesinde konuşulan bölümleri anlatıyordu. Şive dediğimiz daha başkaydı. Lehçe doğudaki Türkçe için kullanılıyordu ama orada bir değişiklik oldu galiba.
Evet. Ağız... Lehçe, dilin bölümleri. Ben kısaca ağzı tanıtmakla başlayayım. Ağız bir dilin coğrafi sınırlar içinde bir topluluğa ya da bir bölgeye özgü konuşma şekilleri. Daha çok söyleyiş farklılıklarına dayanıyor. Kısmen şekil farklılıkları, ek farklılıkları, söz varlığında değişmeler olsa da daha çok söyleyiş farklılıkları. Lehçe ise biraz daha farklılığı var ağızdan. Bir dilin söyleyiş, ek, yapı ve söz varlığı bakımından büyük farklılıklar gösteren kollarına da lehçe diyoruz. Ağız derken mesela Türkiye Türkçesinin ağızlarını düşünürsek işte Trabzon ağzı diyelim, Muğla ağzı, Adana ağzı rahatlıkla anlayabiliyoruz bunları. Ama lehçe... biraz daha farklı, biraz daha anlamak ağza göre daha zor. Kırgızca bir Kırgız Türkçesi bir lehçedir. Azerbaycan Türkçesi bir lehçedir. Kazak Türkçesi, Karakalpak Türkçesi bir lehçedir. Bunlar yakın ve uzak lehçeler olarak da sınıflandırılıyor. Mesela uzak lehçeler olarak Saha Türkçesini, Sibirya'da kullanılan Saha Türkçesini verebiliriz. Çuvaş Türkçesini uzak lehçeler olarak verebiliriz. Şive eskiden bir bilimsel terim olarak kullanılıyordu. Şimdi artık onun yerini lehçe aldı ama halk arasında şive dendi mi ağız yerine de kullanılıyor. Mesela biz bilimsel literatürde ağızı tercih ediyoruz. Buna batıda diyalekt adını veriyorlar. Ama halk arasında şive de kullanılıyor. Mesela şu adam Doğu şivesiyle konuşuyor ya da Ege şivesiyle konuşuyor. Karadeniz şivesini taklit ediyor şeklinde duyabiliriz şive kelimesinin kullanımını. Ama biz bilimsel çalışmalarımızda şive değil ağız terimini, diyalekt karşılığı olarak ağız terimini kullanıyoruz. Böyle de bir alan var zaten ağız araştırmaları alanı diye böyle bir alan var ve bu konuda da çok çeşitli çalışmalar var. Çeşitli toplantılar yapılır bu alanla ilgili çeşitli kitaplar var.
Hocam Türkiye Türkçesinin ağızları konusunda çalışmalardan şimdi gireceğiz onlara nasıl oluştu oluşumlarına nasıl gittiklerine nasıl meydana geldiklerini soracağım size ama çalışmalar konusunda bizi bilgilendirir misiniz? Çünkü sanki çok fazla çalışma yok gibi hocam bu konuda.
Eskiden ya daha azdı. Evet. Eskiden daha azdı. Zaten 19. yüzyılda
sizin
başlamış.
Evet.
Benim çalışmam daha yeni tabii. 19. yüzyılda başlamış çalışmalar ama daha çok yabancı Türkologlar buna ilgi duymuş. Hatta Türkiye'ye gelip derleme yapmışlar yabancı Türkologlar. Evet. Evet ve zor şartlarda üstelik 20. yüzyılın ilk yarısı ya da 19. yüzyılın sonlarını düşünün. Türkiye'nin şartlarında çok zorluklarla derleme yapmışlar. Bunları da kitap halinde yayımlamışlar. Bizde tek tük var o yıllara ait çalışma. Ama mesela o yıllara ait diyelim, hatta daha öncesine ait Evliya Çelebi'nin gezerken topladığı kelimeler var. Elazığ kelimeleri veya Edirne'den, Balkanlardaki kelimelerden haberdar olabiliyoruz Evliya Çelebi sayesinde. Hatta Evliya Çelebi söyleyiş farklılıklarına da temas ediyor. Burası çok şu ilginç. Evet, şu bölge şöyle konuşur, bu bölge şöyle konuşur şeklinde değiniyor. Ama bilimsel anlamda çalışmalar 20. yüzyılda Türkiye'de başlıyor. Biz bu alanda en önemli isim olarak Ahmet Caferoğlu'nu biliyoruz. Ahmet Caferoğlu birçok yeri gezmiş, öğrencilerinin yardımıyla, kendi çabalarıyla 9 ciltlik bir eser meydana getirmiş. Hemen hemen Anadolu'nun her yerinden örnekler var onun kitaplarında. Bu bakımdan ağız araştırmaları deyince aklımıza önce Ahmet Caferoğlu geliyor.
Hocam çok da kapsamlı bir çalışma yapmış, 9 cilt.
Evet, 9 cilt ve derleme. Derleme yapmak çok zor ama derlemeyi yazıya geçirmek daha da zor. Gerçi Caferoğlu kayıt cihazıyla çalışmamış. Daha çok not ederek çalışmış. O devirde kayıt cihazları henüz gelişmiş değil. Fakat daha sonra Zeynep Korkmaz hocamız bu alanın ikinci önemli ismidir. O Güneybatı Anadolu ağızları, Nevşehir ağızları ve Bartın ağızları üzerinde çalıştı. Güneybatı Anadolu ağızları hocamızın doktora teziydi. Ve yeni yeni tabii kayıt cihazları kullanılmaya başlanmıştı o yıllarda. Hoca kayıt cihazını kullanmış, aynı zamanda not da tutmuş. Sonra arşivdeki plaklardan da faydalanmış. Tahsin Bangoğlu'nun daha önce yaptığı kayıtlardan yararlanmış.
O da bir dev isim hocam.
Tabii evet. O da dev bir isim, doğru, Tahsin Bangoğlu da. Ve hoca hanım olmasına rağmen, çünkü hanımların işi biraz daha zor, köy köy gezip derleme çok yapmak. Sevinç. Ama biraz da tabii Milli Eğitim Müdürlüklerinin yardımıyla okullarda kalarak, yatılı okullarda barınarak birçok köyü gezmiş ve Güneybatı Anadolu ağızları eserini böyle meydana getirmiş. Bu eseri ve daha sonra yazdığı Nevşehir ve Yöresi Ağızları eseri bizim ağız araştırmalarında önce eserler. Bundan sonra yazılan bütün eserler hocanın bu kitabı örnek alınarak hazırlanmış. Mesela Ahmet Beycan hocamızın Kars ili ağızları var. Tuncer Gülensoy hocanın Kütahya ili ağızları. Durgut Günay hocamızın Rize ili ağızları. Efrasiyap Yamalmaz'ın Erzurum ağızları. Bunların hepsi örnek olarak Zeynep Korkmaz hocanın kitabını kullanmışlar. Bu bakımdan Zeynep Hanım'ın ağız araştırmalarında etkisi ve rolü çok önemli. Ha, daha sonra başka çalışmalar da yapılmış, sözlükler hazırlanmış ağız araştırmaları, ağızlarla ilgili, bölgelerle ilgili sözlükler hazırlanmış. Derleme sözlüğü bunlar içinde en önemlisi. Zaten ilk sözlüğümüz bu, Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı 12 ciltlik derleme sözlüğü. Çok önemli bir sözlük. Atatürk döneminde başlamış derleme sözlüğünün hazırlanması. Edebiyat öğretmenleri ve gönüllüler yardımıyla pek çok fiş hazırlanmış. Bunlar tasnif edilmiş, kullanılmış, yeterli görülmemiş. 1950'li yıllarda tekrar bir derleme faaliyetine girişilmiş. Velhasıl 600 bin fişle 12 ciltlik daha sonraki yıllarda, 1980'li yıllarda derleme sözlüğü yayımlanmış. Bugün zaten başvurduğumuz çok önemli bir kaynaktır derleme sözlüğü. Bir kelimenin anlamını, yöresel bir kelimenin anlamını merak ediyorsak ya da bir kelime nerelerde kullanılıyor bunu merak ediyorsak sözlüğe bakıyoruz. Türk Dil Kurumu bunu internet ortamında da kullanıma sundu. Kitap elimizde olmasa bile internetten Dil Kurumu'nun sitesine girerek bu kelimelere rahatlıkla ulaşabiliyoruz.
Diğer sözlükler de hocam zaten sayfasında var Türk Dil Kurumu'nun. Büyük Türkçe sözlükte tarama sözlüğü, derleme sözlüğü, isimler sözlüğü hepsi şeyde
hepsini
koymuşlar.
Rahatlıkla
çok,
kullanabiliyoruz. Evet. O çok iyi oldu.
Çok iyi olmuş hocam.
Yani elimizde her an sözlük olmayabilir ama internet yoluyla bu sözlüklere ulaşabiliyoruz. Bu kelimeleri bulabiliyoruz.
Hocam eskiden ancak işte Milli Kütüphane'de ulaşabilirdik. Ya da biliyorsunuz İl Halk Kütüphanesi'nde sınırlıydı
tabii,
olanaklar.
Tabii.
Şimdi evimizin
tabii.
içinde. Hocam ağızlar konusunda örneğin şöyle bir yanılgı içerisindeyiz bizler zannediyorum. Biz yalnızca fonetiğini düşünüyoruz. İşte Karadeniz'de şu sesler çıkar. O sesler Ege'ye geldiğimizde şöyle değişiklik gösterir. Oysa şu ana kadar söylediklerinizden anlaşılıyor ki işin içerisinde sözcükler var, ekler var, daha bambaşka unsurlar var. Nasıl ağızlar, nasıl meydana gelmiş hocam?
Ağızların meydana gelişi şöyle. Bir kere her dilde mutlaka ağızlar vardır. Ağızlar bir dilin gerçeği. İki, aynı dili konuşan bir topluluğu ikiye bölün, farklı coğrafyalara yerleştirin. 50 yıl sonra aynı dili konuşmalarına rağmen iki topluluk arasında mutlaka bir fark meydana gelecektir. Demek ki coğrafya dilin değişmesinde çok önemli rol oynuyor. Bu değişmelere biz teknolojiyi ilave edebiliriz. Teknolojinin rolünü ilave edebiliriz. İletişim, ulaşım teknolojisindeki gelişmeleri buna ekleyebiliriz. Göçleri söyleyebiliriz değişmedeki rolü bakımından, dilin değişmesindeki rolü bakımından. Birçok faktör söyleyebiliriz. Ha, Türkiye Türkçesindeki ağızlar için şunu söyleyelim. Aslında hepsi Oğuzca'ya dayanıyor. Oğuzca'ya kısmen Kıpçak etkisi olsa da Türkiye'deki ağızlar Oğuzca'nın birer ağzıdır. Oğuzlar Anadolu'ya boylar halinde geldiler. İşte kayı boyu, kınık, dodurga, birçok boy,
evet,
afşar, bunlar boylar halinde yerleştiler. Her boyunda hepsi Oğuzca'yı, Oğuz Türkçesini kullanıyor olsa da az çok aralarında farklılıklar vardı. Ve her boy Anadolu'da bir yeri kendisine yurt edindi. Böyle kalsaydı diyecektik ki şu bölgede afşarlar yerleşmiş, onların konuşma şekilleri böyle. Veya şu bölgede işte dodurga boyu yerleşmiş, onların konuşması böyle diyebilecektik. Fakat geçen 11. yüzyıldan günümüze kadar geçen süre içinde 900 yıl, neredeyse 1000 yıl olacak. Göçlerle, iç göçlerle, isteğe bağlı göçlerle ya da zorunlu göçlerle Anadolu birbirine karıştı. Artık bugün şurada şu boy var, burada bu boy var diyemiyoruz. Mesela özellikle bu boyların isimleri yer isimlerine yansımıştır. Mesela bir dodurga ismini Anadolu'nun birçok yerinde bulabiliyorsunuz. Ankara'da da var biliyorsunuz,
evet,
Dodurga
hocam.
Köyü. Birçok yerde bulabiliyorsunuz. Bu bakımdan artık biz Oğuz boylarıyla ağızlar arasında ilişki kurmakta zorlanıyoruz. Ama herkes yerleştiği yerde bir ağız oluşturmuş. Bu bakımdan da Ege bölgesiyle Doğu Karadeniz bölgesinin, Doğu Anadolu bölgesinin, İç Anadolu bölgesinin, Akdeniz bölgesinin ağızları birbirine benzemiyor. Aralarında farklılıklar var. Peki bu farklılıklar bizim anlaşmamızı zorlaştırıyor mu? Hayır, hayır. Hepimiz birbirimize rahatlıkla anlaşabiliyoruz. Ortak dilimiz zaten standart dil. Yazıda, edebiyatta, eğitimde, ortak iletişimde kullandığımız dil tabii ki standart Türkçe. Okulda
bu
eğitim,
da İstanbul Türkçesi.
Tabii
hocam.
İstanbul Türkçesine dayanan standart dilimiz. Zaten İstanbul Türkçesi İstanbul Kültür Merkezi olduğu için, siyasi merkez olduğu için İstanbul Türkçesini esas almışız. Ve hepimiz o standart Türkçeye bağlıyız. Eğitimde, edebiyatta, iletişimde, ortak iletişimde hep buna. Ha, ama ağızları da kullanmıyor muyuz? Elbette kullanıyoruz, ağızları da kullanıyoruz. Nerelerde kullanıyoruz diye mesela düşünebiliriz. Nerelerde kullanıyoruz? Hemşehrilerimiz arasında kullanabiliriz. Evimizde, ailemizde kullanabiliriz. Samimi ortamlarda aynı yöredensek yine kendi ağızlarımızı kullanabiliriz. Ama evet, mesela bir edebiyat öğretmeni sınıfta kendi ağzıyla, kendi yöresel söyleyişiyle öğrencilere hitap edemez, etmemesi gerekir. Onlara standart Türkçemizi öğretmesi gerekir. Aynı şekilde bir televizyon sunucusu da yine yöresel söyleyişle hitap edemez. Mutlaka standart Türkçeyi kullanmak zorundadır.
Hakim olmak durumunda
tabii
hocam.
Tabii ki, tabii ki.
Az önceki aktarımınızdan bir soru aklıma geldi hocam. Şu konuda hiçbir çalışma yapılmış mı? Bu konuda bilginiz var mı? Oğuz Türkçesinin değişik boylarının konuştuğu değişik coğrafyalara göre ağızlar kaynaklanmıştır ama Anadolu'ya daha sonra İlhanlı ve Timurluların gelişleri var. Onlarla birlikte Nogayların, Kıpçakların da gelişleri var. Oraların etkileri olmuş mu hocam? Hiç bu konuda çalışma var mı? Bilgi var mı?
Tabii o konuda çalışmalar var. Bir kere Oğuzca, Anadolu'daki ağızlar Oğuzca'ya dayanıyor. Ama mutlaka gelen Moğolların, Kıpçakların da bu ağızlar üzerinde etkisi olmuş. Bartın ağızları üzerinde çalışan Zeynep Korkmaz Hoca orada bir ses değişmesi görmüş. Bakmış ki bu ñ sesinin, yani damaktan çıkan bir ñ sesi var. Deniz, bana gibi. Bunları onlar ye diye söylüyor. O da bir Kıpçak özelliğidir. Mesela deniz yerine deyiz diyor. Veya senin yerine seni diyor. Hoca bunu ilginç bularak burada araştırma yapmış. Tarihi vesikalarla, arşiv kayıtlarına göre. Ve sonunda oraya belli bir zaman diliminde Karadeniz'den Kıpçakların geldiğini tespit etmiş. Ve o ses değişmesi oraya Kıpçakların bir yadigarı. Yadigarı. Aynı şekilde Doğu Karadeniz bölgesinde de çok farklı özellikler var. Doğu Anadolu'da farklı özellikler var. Bunlarda da biz Kıpçak tesiri görebiliyoruz.
Evet, anladım ses değişmelerinde. Hocam ağızlar kayboluyor mu?
Ağızlar kaybolmaz. Ağızlar daima vardır ama değişir, değişir, mutlaka değişir. Biz böyle bir an önce istiyoruz ki ağızları bugünün şekliyle kayda geçirelim. Bugün farz edin ki Adana ağızlarını kaydettiniz. Bundan 50 yıl sonra bu ağızlarda mutlaka başka değişiklikler olacaktır. Tekrar kaydedersiniz, aradaki farkları görebilirsiniz. Ağızlar kaybolmaz, değişerek devam eder. Değişerek devam eder. Tabii değişme hızı bugünkü teknolojiyle, ulaşımdaki ve iletişimdeki hızla biraz daha fazla oluyor. Standart dile bağlı olarak biraz daha hızla değişiyor. Ama değişiyor, kaybolmuyor. Mutlaka ağızlar devam eder. Diller. Kaybolmaz. Dil de kaybolmaz.
Evet hocam. Yaşayan
İnsanlar yok olursa ancak dil o zaman kaybolabilir.
Şimdi örnekler de vermeye geçeceğiz değerli dinleyicilerimiz ama kısa bir ara verelim. Ardından Leyla Karahan hocamızla bu ilginç konuyu konuşmaya sürdüreceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Leyla Karahan hocamızla sohbetimize devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Hocam şimdi burada hemen akla ağızların söz varlığı konusu geliyor ve fonetiği geliyor. Önce ben söz varlığını sorayım size.
Evet, ağızların söz varlığı, ağızlar bu bakımdan çok zengin. Bir kere ağız konuşuru zaten standart Türkçeyi konuşuyor. Buna ilave olarak da standart Türkçe'de bulunmayan kelimeleri kullanıyor. Dolayısıyla standart Türkçe'den daha zengin ağızların söz varlığı. Bir yörede kullanılan kelimeyi bir başka yöre bilmeyebilir. Çünkü çok çeşitli bir şey var, bir zenginlik var, zenginlik var. Bunun üzerine de çok çalışmalar yapılmış. Biraz önce Evliya Çelebi'den söz etmiştim. Evliya Çelebi diyor ki, havuç karşılığında Anadolu'da şunlar kullanılıyor: kızıl ağaç, pürçüklü, yer sapı. Bu gibi örnekleri veriyor. Sadece bu kadar da değil. Daha sonra araştırma yapılmış, başka isimler de var. Havuca mesela badul deniyor. Deperotu deniyor, teperotu ya da kızılot, sarıot gibi isimler veriliyor. Bu bir zenginliktir. Mesela bir arkadaşımız Selim Emiroğlu, Anadolu'daki yağış isimlerini, kar, dolu, yağmur, bu yağış isimlerini araştırmış. Tam 217 yağış ismi tespit etmiş.
217 tane,
evet,
hocam.
Yağış öyle. İsmi. Yağmurun düşme hızına göre mesela boran, çalgın, çileme, sepen, kadı kaçıran, uzun süren yağmura da kadı kaçıran diyorlarmış.
Çok güzel, evet hocam.
Mesela damlaların büyüklüğüne göre yağmura isim veriyor Anadolu insanı. Mercimekli yağmur diyor, böyle küçük küçük yağmura. Kabarcıklı yağmur diyor, doburcuk diyor. Yağmurun yağdığı zamana göre isimler veriyor yağmura. Güzlek diyor, belli ki güzün yağan yağmur. Bal yağar diyor mesela, bu da Mayıs'ta yağan yağmurmuş. Şiddet, bir de cigit sellemesi ya da cigit sellemesi diye bir isim var. O da Mayıs ayında yağan şiddetli yağmura veriliyor. Yine armut isimleriyle ilgili bir arkadaşımız çalışma yapmış. O da 40 küsür zannediyorum armut ismi tespit etmiş. Evet, böyle çok zengin bir söz varlığımız var. Mesela ilginç olduğu için şunlardan şu kelimeleri örnek olarak vermek istiyorum. Bunuk kelimesi içine Trakya ağızlarında içine kapanık kimseye veriliyor. Bunuk. Bizde bunak kelimesi vardır biliyorsunuz.
Evet,
o bunak işte yaşlanmış, zihin sağlığı yerinde olmayan insanlara denir. Bun sıkıntı demektir. Bunuk da içine kapalı, sıkıntılı olan kimseye o ad veriliyor. Mesela sezek kelimesi ne kadar güzel. Duyarlı demek sezek. Yani sezgisi
o
kuvvetli.
O da sez kökünden geliyor. Evet,
evet
hocam.
Evet. Mesela evsinmek. Bir yere evsinmek. Evi gibi görmek. Güzel. Aynı ekle mesela yüksünmek yapılmış. O da yük gibi görmek. Bir işi iş karşısında yüksünüyorsunuz. Onu yük gibi görüp yapmak istemiyorsunuz. Mesela gaflet kelimesi, Türkçe değil biliyorsunuz gaflet kelimesi. Onun karşılığında gaflet kelimesini zannediyorum Türkçe karşılığını dil kurumu, Türkçe sözlükte var mı? Ama dalga kelimesi var ağızlarda. Ne kadar güzel bir kelime değil mi? Dalga. Tahammül yerine götürü kelimesi. Cimri yerine kısırgan kelimesi.
O da çok
yani
güzel hocam.
Yani kısan manasında. Böyle güzel kelimeler var. Aynı şekilde deyimler de, deyimler bakımından da zengin. Yangına çıra ile koşmak. Güneşinde mendil kurumamak. Güneşinde mendil kurumamak. Yani hiçbir işe yaramıyor.
Yani oynayan hocam, güneşinde dahi mendil kurumuyor.
Mendil kurumuyor. O kadar işe yaramayan birisi. Tabii bu söz varlığı aslında standart dilimizi de çok etkileyecektir. Bunlar yazarlar yoluyla standart dilimizde kullanılırsa bizim dilimizde, yani standart dilimizde, yazı dilimizde ağızların söz varlığıyla zenginleşecektir. Böyle yazarlarımız var. Mesela Yaşar Kemal biliyorsunuz Güney Anadolu bölgesinin söz varlığını romanlarına yansıtmış. Hem de o kadar çok yansıtmış ki Ali Püsküllüoğlu bu Yaşar Kemal Sözlüğü diye bir sözlük yayınlamış. Yaşar Kemal Sözlüğü. Yani Yaşar Kemal'in kullandığı yöresel kelimeleri.
Hocam bir dinleyicimizin sorusu var size. Çankırı'dan aramış dinleyicimiz. Şöyle soruyor. Yerleşilen coğrafya ağızları nasıl etkiliyor? Karadeniz'de Rumeli ya da Aydın ağzı nasıl bu kadar farklılaşmış? Sözcükler, kelimeler oradaki önceden yerleşmiş halktan alınmış olabilir belki ama söyleyiş biçimleri, hızları nasıl bu kadar farklı? olmuş diye yavaş yavaş buradan fonetik konusuna da ses değişmelerine
geçebiliriz. Evet, evet.
Ne yanıt vereceksiniz hocam?
Biraz önce Türkiye Türkçesi ağızlarıyla ilgili nasıl meydana gelmiştir diye bir sorunuz vardı. Onu cevaplandırırken de ifade etmiştim. Türkler zaten Oğuzlar boylar halinde yaşıyor. Bir kere bu boyların ağızları arasında zaten fark var. Bir de yerleşim bölgeleri birbirinden farklı olunca tabii ki farklar meydana geliyor. Bir kere İnsanların uğraştıkları işler, meslekler, bunlar etkiliyor, söz varlığını etkiliyor. Eğer siz devecilikle uğraşıyorsanız, kullandığınız kelimeler arasında deve ile ilgili kelimeler vardır. Ya da tarımla uğraşıyorsanız, tarımla ilgili kelimeleriniz olacaktır. Ya da hayvancılıkla, doğuda biliyorsunuz hayvancılık çok yaygındır. Doğuda tarım daha az ama hayvancılık çok yaygın. Doğuda da hayvancılıkla ilgili kelimeleriniz çok olacaktır. Yani söz varlığını bir kere bu şekilde etkiliyor. Bir başka husus, kapalı bir toplumsanız, yani merkeze uzak bir ilçe olduğunuzu düşünün, merkeze uzak, merkeze çok fazla, evet, evet, ulaşımı çok az olan bir yöre düşünün, burada dildeki değişme çok daha yavaş olur, çok daha yavaş olur. Ama eğer sizin merkezle çok yakınlığınız varsa, gidiş gelişiniz, ticaretiniz, ekonomik ilişkileriniz çok fazlaysa dilinizdeki değişmenin hızı da biraz daha fazla olacaktır. Dil bilimciler dildeki değişmelerde iklimin de çok önemli olduğunu söylerler. Tabiat şartlarının da çok önemli olduğunu söylerler. Bunlar tam ispatlanmış değildir ama böyle görüşler vardır. Ama coğrafi şekillerin etkisi önemli, önemli. Dediğimiz gibi bir dağın tepesindeki köyde yaşayanlarda dilin değişmesi biraz daha zor oluyor. Onlar daha koruyor dillerini, konuşma şekillerini daha fazla koruyorlar.
Yani hocam dinleyicimizin sorusuna yanıtınız bunlar doğal süreçler.
Tabii ki doğal süreçler, evet. Doğal süreçler.
Hocam başka örnek vermek ister misiniz söz varlığına ilişkin?
Ben vereyim. Yaşar Kemal'in
hocam bir eseri... sorun var. Evet. Bir sorun var. Son zamanlarda Batı'dan özellikle İngilizce'den terimler, sözcükler dilimize giriyor ne yazık ki. Bir de sözcük türetme işimiz var biliyorsunuz. Bu derleme ve tarama sözlüklerinde de aslında çok Türkçenin bugünkü söz varlığına katkıda bulunabilecek bir zenginlik olduğunu anlıyorum sizin ifadelerinizden.
Evet, evet, evet, evet. İşte bunları bunları yazı dilimize kazandırmak yazarların görevi. Biraz önce bahsetmiştim. Özellikle köy romanları yazanlar bunları daha çok kullanıyor. Orhan Kemal'in eserlerinde bunu görebiliyoruz. Sait Faik'in hikayelerinde bunları görebiliyoruz. Temel fıkraları biliyorsunuz yöresel söyleyişle söylenir daha bir gerçekçi oluyor. Aynı şekilde aşıklar yöresel söyleyişle deyişlerini söylüyorlar. Bazı dizilerde görüyoruz. Mesela Elveda Rumeli'de görüyoruz. Ben Yaşar Kemal'den örnek vermek istiyorum. Bakın Yaşar Kemal'in Çukurova ağızlarından yararlanarak eserlerine aksettirdiği kelimeler şöyle, mesela bazılarını örnek vereceğim. Alnının çatı, alnının tam ortası demektir.
Evet hocam, alnının çatı.
Çemkirmek, karşı gelmek. Emlemek, ilaçla iyileştirmek. Kaplık, o raf, kap konan yer. Konalga, bir göçün konakladığı yer. Salaca, tabut yerini, güzel bir kelime. Son gittilik, o benim çok hoşuma gitti, gider ayak yerine. Hı. Son gittilik. Yekinmek, ayağa kalkmaya davranmak, buna benzer kelimeler dilimize yazarlar yoluyla kazandırılabilir. Dediğim gibi söz varlığı bakımından ağızlar son derece zengin.
Hocam şimdi yavaş yavaş seslere geçelim, fonetik konusuna geçelim. İşte Doğu Karadeniz'e geldiğimiz zaman örneğin yoreki farklı kullanılıyor. Güney'e gittiğimiz zaman yor demiyor da daha da daraltıyor orada sesi. Evet hocam. Örneğin H sesi hırıltılı çıkıyor doğuda ama Ege'ye geldiğimiz zaman ep'ten ortadan kayboluyor.
Ep'ten ortadan kalkıyor. Evet.
Buyurun
öyle
hocam.
Oluyor, öyle oluyor. Ben Anadolu ağızlarının sınıflandırılması adlı bir kitap yazmıştım. Orada sınıflandırırken bir takım ses özelliklerini, ek özelliklerini, yapı özelliklerini ölçüt alarak sınıflandırma yapmıştım. Bunlardan hareketle de bu farklılıkları söyleyelim. Mesela h sesi dediniz. H sesi. Bu ses Ege bölgesi ağızlarında görülmez ama Orta Anadolu'ya bakarsanız aldık der. Aldık. Aynı şekilde doğuya gidin aldık der.
Aldık
der. H sesi bir ayırıcı özelliktir. Yani Ege'li söylemez bunu. Evet. Ege'li söylemez.
İstanbul'da da tam K olarak söylenir.
Aldık. Evet. Aldıktır. Bir de N sesimiz var.
Nazal.
Damak N'si diyoruz ona.
Evet.
Damaktan çıkan bir N sesi var. Bunu da Doğu Anadolu bölgesi kullanmaz.
Yok.
Doğu Karadeniz'de kullanmaz. Yok, hatta yok. Kısmen Orta Karadeniz bölgesinde de çok çok az duyulur. Mesela Ege deniz der, bana der, senin der, onun der. Orta Anadolu'da böyle söyler.
Orta Anadolu'da öyle
ama,
söyler.
Ama Doğu Anadolu demez. Mesela bana demez de bağım bak der. Bağım bak, bağım bak, beğen bak, bene bak, bene bak şeklinde
Ege'de
kullanır.
Ege'de özellikle bene diyor.
Ege'de de var evet bene hocam. Şekli. Bu damak neyse de çok önemli bir ayırıcı. Yani Doğu Karadeniz ağzı bunu kullanmaz. Doğu Anadolu ağzı bunu kullanmaz. Bu bize ağızlar arasındaki fonetik farklılıkları göstermiş oluyor. Başka sesler mesela kelime başında T'nin D olması ya da K'nin G olması aslında ağızların tamamında görülen bir özellik. Bu pek ayırıcı değil. Genel olarak ağızlarda tatlı yerine datlı, tuz yerine duz denir.
Evet
değişiklik vardır ya da kız yerine kız, küçük yerine küçük, güççük hatta ikizleştirerek söyleriz.
Hocam orada ikizleme de oluyor.
Evet güççük söylenir.
Hocam E konusunda neler söyleyeceksiniz? Örneğin Orta Anadolu'nun bazı böyle aman ördek Türk'ün adı vardır ya ama aman ördek yeşil yeşil ördek şeklinde. Kapatır o Orta Anadolu, Ankara özellikle.
Evet, kapalı ağızlarda var. Ağızlarda, Doğu Anadolu ağızlarında da var. Aslında bütün ağızlarda var ama bu kapalı E'yi bazı yöreler bu yeşilde olduğu gibi yeşil verdi yerine virdi, didi şeklinde.
Emine yerine
iyiye dönüyor. Evet, Emine yerine imin, çeşme yerine çişme şeklinde. Etmek yerine itmek.
Güney'e indikçe de açılıyor galiba değil mi hocam?
Aşağı yukarı Orta Anadolu'da çok yaygın bu E'lerin iyi olması. Ama kapalı E Doğu Anadolu'da da var. Hemen her yerde var. Yani verdi değil, verdi.
Verdi. Evet,
verdi kapalı. Etti değil, etti. Etti. Daha kapalı söylüyorsunuz. E'yi açık değil. Ha bir de açık E var. Bir de
evet,
açık
hocam.
E var. Özellikle Ege bölgesi ağızlarında bu açık E ile hemen siz onun Ege'li olduğunu anlayabilirsiniz. Eski.
Evet.
Mendil.
Mendil şeklinde.
Mendil. Evde. Açarak söyler. Bu açık E'dir ve açık E'de ağızları birbirinden ayırmada kullanılan ölçütlerden biri. Başka neler var? Mesela Ege bölgesi R'yi ve L'yi çok düşürür. R sesini
hocam,
ve...
Hocam R'yi hemen hemen söylemiyorlar.
Gaşıdan geldi. Gaşıdan geldi.
Hocam, evet.
Satamış. Giderdi. Bindiler bir de uzatıyor tabii ki R düşünce. Aynı şekilde A da L de düşüyor. Amış, gelmiş şeklinde. L'yi de düşürerek kullanıyor. Yor ekinden bahsettiniz ya biraz
evet,
önce.
Hocam.
Yor ek o kadar çeşitli ki Anadolu'da. Mesela Zonguldak, Karabük, Bartın o civarlarda yaye şeklindedir. Yani geliye, gidiye. Bunu götürüye. Şeklinde kullanırlar.
Doğu Karadeniz'e geçtik.
Doğu Karadeniz'e geldik mi? Geli, gidi şeklinde kullanırlar. Doğu Anadolu'da da öyle. Fakat Orta Anadolu'da daha çok yor eki. Hatta yor ekinin eski lehçelerdeki, tarihi lehçelerdeki, tarihi dönemlerdeki şekli yorur şeklinde kullanılır.
Yorur,
çünkü yor eki yorurdan geliyor.
Evet.
Mesela gele yorur, gele yorur, gide yorur şekli kullanılır. Daha da bir ilginç örnek şu. Ege bölgesinde geli batırım.
Geli batır.
Geli batır. Evet, yani hocam. Geliyor şeklinde farklı yardımcı fiillerle yorla değil başka yardımcı fiillerle de şimdiki zaman ifade edilir. Mesela ne diyor? Bakı batır. Gelip duru durmakla yapılır. Bir başka özellik daha var. Onu atlamak da istemiyorum. Biliyorsunuz Ege bölgesinde İ ve E eki, isme gelen İ ve eki birbirinin yerini ne kullanılıyor, değiştiriyor, yer değiştiriyor. Mesela önümü geçiverdi, önümü geçiverdi, önüme geçiverdi değil, önümü geçiverdi diyor. Ya da bana dövmek istediler diyor, bana, beni dövmek istediler
diyor. Ya da beni bak diyor hocam.
Beni bak diyor değil mi? Evet. En çok kullanılan odur, beni bak şeklinde. Mesela yine Akdeniz bölgesinde, özellikle Yörüklerde bu çok var, Ege bölgesinde de var. Şimdi yerine himdi, hindi, hincik şekli çok kullanılır.
Aşağı demiyor, aşarı diyor.
Aşarı der. Evet, o da içeriye dışarıya evet. Örneksemeyle yapmış. İçeri dışarı aşarı diyor. Aynı şekilde burada yerine horda, hurda, şurada
hurda
yerine.
Hurda diyor hocam. Orada hurda diyor. Hurda.
Evet.
Hocam bir dakika kaldı da Kıbrıs'ta biraz farklılık var.
Kıbrıs ağızları evet farklı. Fakat biliyorsunuz Kıbrıs'taki yerleşim Kıbrıs'takilerin Kıbrıs ağzıyla bizim Güney Anadolu ağızları arasında bir bağlantı var. Ama bu bağlantı var diyorum sadece. Fakat daha sonraları belki İngilizcenin de orada etkisi var. Rumcanın etkisi var. Çok değişmiş ama sonuçta köken olarak Anadolu'yla bağlantılı. Anadolu'yla evet. Bağlantılı.
Hocam bir dakikamız kaldı. Bir özet yapmanızı rica edeceğim. Toparlamanızı kısaca. Ne yararı var bu araştırmaların? Bunu da sorayım ve bitirelim programımızı.
Peki. Biraz önce belirttiğim gibi bir kere ağızların söz varlığı bizim yazı dilimizdeki söz varlığını zenginleştirecektir. Bunu kullanmamız gerekir. Bundan yararlanmamız gerekir. İkincisi, ağızlar daima yaşayacaktır ama kullanıldığı yerler sınırlıdır. Standart dilimizi kullanacağımız yerler bellidir. Ağızları hiçbir zaman bir edebiyat öğretmeninin, bir sunucunun kullanmaması gerekir. Ama bunun dışında birçok yerde kullanılacağını biliyoruz ağızların. Evet, dil yaşayacaktır. Ağızlarda yaşayacaktır diyorum. Çok teşekkür ederim.
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Leyla Karahan hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağolunuz, eksik olmayınız.
Teşekkür ederim ben de.
Ve değerli dinleyicilerimiz, bugün de bitiriyoruz programımızı. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.